bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46 0212 417 19 25 Körler Bölümü @ibb.gov.tr.
Ayrım 1 100-1981 Mehmet Eroğlu. Everest Yayınları 1. Basım Ekim 2000. Bu kitap 428 sayfadır. Altı Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 13 Nisan 2009. Okuyan Levent Filyoz. Arka kapak. Bu roman bugünkü hayatımıza tutulmuş bir ayna. Hiçbir hayatın başrolünü oynamaya kalkışmamış, tutkuyla arasına sisli bir uzaklık yerleştirmiş, ilişkiyi aşka yeğleyen, erdemler ve ideallerle akrabalığı olmayan, yüzündeki gizim peşine düşen bir anti kahraman. Ve hepsi ayrı bir renk taşıyan altı kadın. Siyah, hayır siyahtan daha kara ziynet, hüznün sarı rengini taşıyan duygu, su gibi berrak neşesi için maviyi hak eden sevda, masumiyetin beyazına sarman ferda, kesinlikle kırmızıdan başka renkte anılamayacak olan nazan ve bir gök kuşağını andıran ışık. Ve tıpkı tanrı gibi görülmeyen ancak varlığına ilişkin kanıtlar bulunan aşk. Görmeden inandığımız, insanın kendi yıkımından haz duymak anlamına gelen bu duygunun büyük ve anlamlı bir bütün oluşturan altı kadınla irdelenişi. Ve bir ülke, adından başka her şeyiyle erkeksi, son 40 yılı ancak cinayetler tarihi olarak özetlenebilecek belleğini yitirmiş ülkemiz, bizim ülkemiz. Ve bir de yaklaşık 25 yıllık edebi serüveniyle her zaman o günün insanının dramını yakalamanın peşine düşmüş, yazarlık kaynağını toplumsal acılar ve duyarlılıkla besleyen dev bir romancı. Mehmet Eroğlu. 100-1981 Bugünün Romanı. Mehmet Eroğlu, 1948 yılında İzmir'de doğdu. 1967'de liseyi, 1971'de ODTÜ İnşaat Mühendisliği bölümünü bitirdi. Aynı yıl Sıkı Yönetim Mahkemesi'nde 141-142'den yargılandı ve 8 yıla mahkum oldu. Yazmaya 1974 yılında başladı. İlk romanı Issızlığın Ortasında 1979 Milliyet Roman Ödülünü kazanmasına rağmen 12 Eylül darbesi nedeniyle 1984 yılına kadar yayınlanamadı. 1984 yılında Issızlığın Ortasında ve Geç Kalmış Ölü, 1986'da Yarım Kalan Yürüyüş, 1989 Adını Unutan Adam ve 1994'te Yürek Sürgünü adlı romanları yayınlandı. Issızlığın Ortasında ve Geç Kalmış Ölü adlı romanları Orhan Kemal ve Madaralı roman ödüllerini kazandı. 100-1981 Mehmet Eroğlu'nun 6. romanıdır. Ankara'da yaşayan yazar romanlarının yanı sıra televizyon ve sinema için çeşitli senaryolar da yazmıştır. Büyük Şeyler Sevgisiz Yapılamaz. Pierre Schoendörfer. Giriş. Ben, siz. Ağustos 97 Pazar. Tekrarlıyorum, suçsuzum tıpkı sizler gibi. Suçluysam bile unutmayın. En çok sizinki kadardır bu. Hiçbir hayatın başrolünü oynamaya kalkışmadım. Kendiminkinin bile. Bu durum beni ne utandırıyor ne de görevini safsaklayanlara özgü o üstü örtülü suçluluk duygusuyla yüklüyüm. Derler ki geçmişe sığmayan, anlaştıramadığımız inatçı hayatlar kendini yazdırır. Ötekiler yani kağıda dökülmeyenler yaşanmakla tükenirler. Çünkü kalıcı özleri yoktur. Yazılan ve tüketilen, böyle bölerek bakarsanız, hayatın bu iki tanımın arasında tüketilene yakın öylece duruyor. Kısaca ne iyi ne de kötü, sizinkine benzer. Olağan bir hayat demek bu. Her şeyi uzun uzun yani açık açık anlatmak niyetinde değilim. Çünkü suç işlemeden edindiğim ve üstüme inatçı bir koku gibisinen, giderek de günahkarlığa dönüşen, bu garip suçluluk duygusunu doğrulayacak ya da bu duyguya kaynaklık edebilecek ayrıntıları nasılsa sansür edeceğim. Aslında böylesi denetimli bir tavrın aktardıklarımı telaşlı bir savunma çabasına dönüştüreceğinin farkındayım. Tanrı bunu fazla ileriye götürmekten korusun beni. Kendini ele vermeyen ketum bir yazardan daha sıkıcı ne olabilir? belki ön yargılı okuyucular. Ama telaşlanmayın, sizi bu sıkıntılardan olabildiğince uzak tutmaya çalışacağım. Ancak tedbirli tavrımın sizi yanıltmasını istemem. Bu öyküden hangi sonucu çıkaracak olursanız olun ben suçlu değilim. Etrafıma kazılan sığ mezarlarla baharda boy atacak tohumlar gibi rastgele serpiştirilen cesetlerle ilgili hiçbir sorumluluk taşımıyorum. Eğer dürüst, cömert bir okuyucu olmak istiyorsanız, yazdıklarımı okurken arada olayların akışından uzaklaşıp geriye çekilin ve kendinize şu iki soruyu sorun. Ne yapabilirdim? Onun yerinde olsaydım ben nasıl davranırdım? Yazacaklarım sadece benimle ilgili değil, öyle olsaydı anlatacaklarım hayatımın kronolojik ve sıkıcı bir öyküsü olurdu. Evet, yazacaklarımın odağında ben varım ve siz. Saklamaya çalışsam da bunu çok geçmeden fark edeceksiniz. Ama kendimden söz ederken aslında sizi de anlatıyor olacağım. Başka bir deyişle bu öykü benimle olduğu kadar sizinle, bizimle, yani hepimizle ilgili. Bu gerçeği hep aklınızda tutun, unutmayın. Şimdi söyleyeyim, bir insan sırf hayatı boyunca hiçbir güçlü duygunun onu bir sel gibi önüne katıp sürüklememesinden dolayı suçlanabilir mi? Yelken açmadığım bir denizci gibi durmadan rüzgar kovalamak yerine sağlam demirlerde hareketsiz kalacağım gölleri yeğlediğim ya da bu durgun göllere karışan ırmakların yarattığı yönsüz akıntılara kapılmadığım için suçlu muyum sizce? Böylesi durağan, tedirgin bir tavrın tutkudan uzak durmak anlamına geldiğini biliyorum. Evet, her türlüsünden kararlılıkla kaçınarak tutkuyla arama belirsiz, sisli bir uzaklık koydum. Bunu kabullenebilirim. İsrar ederseniz bu düşsel uzaklığın giderek beni benden, isteyen bendiğimden de diyebilir, uzaklaştırdığını da itiraf ederim. Ama siz de bu içsel yabancılaşmanın kişiye mutluluk denen o sınırsız sükuneti bağışladığını kabul etmelisiniz. Sükunet istediğim için suçlu muyum sizce? Meraklandınız, şöyle mırıldandığınızı duyar gibiyim. Ne biçim bir adam bu? Evet, bu soruyu soruyor olmalısınız. Belki kısık bir sesle, belki de fısıltıyla. Kendinizi kısıtlamayın. Bağırsanız bile nasılsa sizi duyamam. Ama obur, arsız merakınızı doyurmalıyım. Bunun farkındayım. Aşk, bağlılık, tutku, nefret gibi kavramlar acemi bir terzinin elinden çıkmış elbiseler gibi hep eğreti durdu üstümde. Belki hayatla aramda yazmaya değecek güçlü bağlar oluşmamasının nedeni de budur. Hatta hayatımın özünün, varlığımın derinliklerinde değil de kişiliğimin dış kabuğunda yer aldığını söyleyenler bile oldu. Acı çekmenin bize her şeyi, en çok da kendimizi duyumsayıp kavrayabilme yeteneğini verdiğini bildiğim halde, çoğunuzun yapacağı gibi acıdan da tıpkı tutkudan olduğu gibi uzak durdum. Karşılaştığımda hep uzaklaştım ve yıkım ve kargaşadan doğan acıyı sevmeyi Dostoyevski gibi yaratıcılara bıraktım. Üstelik kendimi hiç acıyla ölçülecek kadar çok merak etmedim. Aşınmış merakım aynadaki görüntümün ötesine geçmedi, görünen de sınırlı kaldı. Yine de anlatacağım bu öykünün en çok yüzümle ilgili olduğunu söylemeliyim. Ama daha oraya gelmedik. Önce sizi yönlendirmeye çalıştığımı gizlemeden kendimi tanıtmayı sürdürmeliyim. Ancak belirsiz çizgilerle biçimlendirilen soluk renklerle boyanacak bir portre olacak bu. İtiraz etmeye kalkışmayın. Şimdilik size verdiğim kadarıyla yetinmek zorundasınız. Hemen söyleyeyim, pek cesur biri sayılmam. Bazılarınızınki gibi öyle soylu, göze çarpan erdemlerim de yok. Mecbur kalırsam kurtarmaya çalışıp çalışmayacağımı hala karar veremediğim bir onurum var. Onunla yetiniyorum. Bu arada artık 30'lu yaşlarla vedalaştığımı da belirtmeliyim. Tabii 40'ına merdiven dayamış bir erkeği kadınların terazisiyle tartmadan değerlendirmenin, çizdiğiniz resmi belirsizlik bir yana yarım bırakmaktan farksız olacağını biliyorum. Aslında kadınlarla aram hep iyi olmuştur. Ama bazıları, hayır bazıları dememeliyim, sadece ışığın kadınlara aşık olmaktan kaçındığımı, onlarla ilişki kurmakla yetindiğimi söyleyerek beni inançla suçladığını aktarmalıyım size. Oysa ben ilişkiyi aşka yeğlediğimi zaten hiç reddetmedim ki. Reddetmediğim bir şey için de suçluluk duymamam anlaşılır bir davranıştır sanırım. Hem eğer aşk söylenildiği gibi yorucu bir araştırma, uzun bir keşif gezisi ya da Tahir Bey'in dediği gibi kişinin kendi yıkımından haz duyması ise, ilişkiyi seçmek, kişiyi bu yorucu araştırmaların bitmeyen yolculukların zahmetinden kurtarmaz mı? Yani ilişki birini anlamak, onu bütünüyle kavramak zorunluluğunu ortadan kaldırdığından doğal olarak aşk gibi yorucu olmayacaktır. Böyle mantıklı bir seçim nedeniyle kimse suçlamaya kalkışmasın beni. Olsa olsa ruhsal tembelliğimden söz edebilirsiniz. Aşkın yürekte, beyinde büyüdüğünü söyleyen çok bilmişler, aslında yüreğin de beynin de görülmediğini, elle tutulamadığını nedense hep unuturlar. Aşk biraz da tanrı gibi değil midir? Yoktur ve görülmez ama inanırız. Oysa ilişki sadece görülebilen, dokunulabilen bedene yönelir. Ruh belirsizken beden her zaman kesinliktir. Çünkü bedenin derinliği olsa da gizi yoktur, sizi aldatmaz. İşte aşk yerine ilişkiyi, ruh yerine bedeni seçmemin nedeni. Yorulmadan keşfedebileceğimin, elle tutulur olanın peşine düştüğüm için suçlanıyor olmam, eğer saçmalık değilse nedir? Siz benim yerimde olsaydınız ne yapardınız? Kişiliğim gençken bile öyle inançlı bağnazlıklarla derin yıkımların arasında gidip gelmedi. Çocukluğum pek mutlu değildi ama mutsuz olduğumu söylemekle ilk önce beni korumak için güzelliğini feda etmiş anneme haksızlık olur. Ben hayatım boyunca duvarlara yakın, duvarlara dokunarak yürümeyi seçtim. Bazılarınızın yaptığı gibi uçurumlardan aşağıya bir taş gibi düşmedim. Yavaş yavaş, tutuna tutuna ve dikkatle indim. Duvarlar güven, uçurumlar ise hep korku verdi bana. Farkındayım, kişiliğimin hiç hayal gücü içermediğini söyleyerek beni küçümsemeye hazırlanıyorsunuz. Ama inanın bu sadece kolaya kaçmak olur. Söyler misiniz, bir insan kendisinden önce keşfedilmiş ve kabul edilmiş gerçekleri sorgulamaya kalkışmıyorsa suçlu mudur? Eğer genel kabul gören kavramlar insanın hayal gücünü aşındırıyorsa, benden bunun sorumluluğunu ve varsa suçunu yüklenmemi beklemeyin. Kuşkucu biri değilim, hiç olmadım. O kadar ki Tanrı'nın varlığını bile sorgulamadım. Oysa her insan, en dindarımız bile en azından bir kez yapmıştır bunu, değil mi? Özetle ben hayatımla yetindim, hayatımı aşmaya hiç cüret etmedim. Sadece yaşıyor olmak, var olmak, çevremde akıp giden hayata katılmak bana yetti, beni yatıştırdı. Bunu en çok şimdi suçsuzluğumu sizlere kanıtlamak durumunda kaldığım şu anda hissediyorum. Suçsuzum çünkü yavaş yavaş fark ettiğinize eminim, sizin gibi birisiyim ben. Siz suçlu musunuz? Şimdiye kadar anlattıklarıma bakıp sakın hayatımın yorgun ve cılız bir ırmağın suları gibi renksiz olduğunu düşünmeyin. Hayatımı 13'ümden beri kadınlar renklendiriyor. Tanıdığım kadınlara birer renk verecek olsam nasıl bir seçim yapardım? Bir düşüneyim. Ziynete siyah. Hayır, siyahtan daha siyah olan karayı. Duyguya hüznün sarı rengini ayırırdım. Sevdaya su gibi berrak neşesi için maviyi. Nazana da kesinlikle kırmızıyı. Ferda'ya ise tabii ki masumiyetin beyazı yakışırdı. Peki ya ışık? Bu zor bir seçim olurdu. Onu tek renkle tanımlamak, anlatmak mümkün değil. O benliğinde coşkulu ve yıkıcı duyguların hepsini iç içe barındıran bir gök kuşağıydı çünkü. Yaşama sevinci edinmemiş, kasvetli ve bükülmeyen, hep düz kalmış ustuşu bir gök kuşağı. Birazdan anlatacağım. Sizin de başkalarının hayatına yönelik o karşı konulmaz izninizle biraz da seviyesiz diyeceğim. Merakla okuyacağınız öykü, tanıdığım kadınların öyküsü bir anlamda. Hayır, belki tam olarak bu da değil. Merak ve sinsi bir mutlulukla okuyacağınız öykü aslında görünmeyen, kendinden bile saklanan bir yüzün öyküsü. Ancak bu öykü inanın sizin öykülerinizi de anlatıyor olacak ve çok geçmeden öykülerimizin birbirinden pek farklı olmadığını, iç içe geçtiğini kavrayacaksınız. Çünkü insanın kendi hayat öyküsü olarak farkına vardığı aslında biraz da başkalarının öyküleriymiş. Ben bunu öykümü yaşayarak öğrendim. Ağustos 1997, Pazar saat sabaha karşı 3. Anlatmaya başlıyorum. Öykü, öyküm demeliyim ya da öykülerimiz. Geçen Ekim'de renklerden kırmızıyla yani nazanla açılıyor. Aslında her şey Ekim'de değil, bir ay kadar önce o iri gözlü kızla karşılaşmamla başlamıştı. Eylül halamın ölmeye karar verdiği hüzünlü göç ayı. Evet, öykünün isterseniz serüvenin de diyebilirsiniz, gerçek başı o kız. Ama giriş için o gizemli kız yerine nazanı seçmemin ardında onunla başlamanın kolaylığının yanı sıra öyküyü daha anlaşılır kılma kaygım var. Nazan tanıdığım kadınların belki en göz alıcısıydı ama en düzüydü de. Düzü basitlik anlamında kullanmadığımın bilinmesini isterim. Hatta Nazan'ın sui generis bir kadın olduğunu da eklemeliyim. Bunun yanı sıra benimle ilgili gerçek ipuçlarını ancak Nazan'ın aracılığıyla dürüstçe verebileceğimi düşünüyorum. Değerimin denkliğini en iyi bulduğu kadın o değil miydi? Başlıyorum. Ancak yine tekrarlıyorum, belki bir daha bu fırsatı bulamam. Suçsuzum, tıpkı sizler gibi. Suçluysam bile unutmayın, en çok sizinki kadardır bu. Birinci ayrımın sonu.